Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Hayrola programında tekrar beraberiz. Her pazar saat 19'da Mehmet Emin Okur abimizle beraber gündemin öne çıkan başlıklarını ya da önümüze çıkan gündem başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Nabza şerbet vermiyoruz, tam tersi nabza ayarlıyoruz. Hayrola bu anlamda dinleniyor mu Mehmet abi acaba?
Vallahi bu hafta bana bir takım dönüşümler gelmeye başladı.
Ne güzel.
Hatta bir profesör arkadaşımız Marmara Üniversitesi'nde radyodan dinlemiş. Dinledikten sonra arşiv programlarımızı da dinlemiş ondan sonra.
Zaten öyle olacak. Muhtemelen biz keşfedileceğiz abi zamanla. Yani öyle bir beklentimiz
keşfimiz
yok.
Mi açılacak?
Böyle bir beklentimiz yok aslında. Keşfedilelim ya da ama kendi keşfimizin açılması gibi beklentimiz de yok, onu da söyleyeyim.
Evet.
Yani
evet.
Böyle bir keşfimiz açılsın. Görelim bir takım. O belki illet bile olabilir yani. Allah muhafaza.
Doğru, doğru. Doğru, evet.
Ama keşfediliriz inşallah.
Yok, keşfedilmek de çok mühim değil yani. Bugüne kadar zaten keşfedilmediysek, bundan sonra keşfedilsek ne olacak yani? Zaten radyoya çıkmak keşfedilmek için değildir bence. Zaten keşfedilmiş adamı radyoya çıkarmak lazım.
Bizde çıkartanların bir muradı var o zaman.
Evet, abi. Bir muradı, bir durumu var. Biz de öyle görüyoruz.
Bu tabii insan marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Fehvasınca insan bekliyor bir geri dönüşüm gelsin. Nasıl
doğru,
oldu
doğru,
değil mi?
Evet,
bu noktada
evet.
Hayrola program acaba bir makes buluyor mu diye biz de doğrusu merak ediyoruz.
Doğru. Bizde de hani böyle bir üslubumuz olmadığı için yani işte bir takım gruplarımız var, vesairelerimiz var, çevremizde de var. Hiçbir şekilde ya ben şu saatte de şuraya çıkıyorum demiyoruz. Yani üslubumuza uymuyor. Baktım birkaç şeyde yayınlanmaya başladı. Yani işte burada işte şu saatte şu çıkıyor falan gibisinde.
Benim de geçen sınıfta pazar günü trafikte olan bir arkadaş keşfetmiş. Hemen WhatsApp grubundan kendi grubuna, bizim sınıfa daha doğrusu.
Evet.
İşte Lütfi Hoca şu anda canlı yayında diye mesaj atmışlar. Akabinde bana böyle bir geri bildirimde bulundular ama sizi çok beğenmişler abi. Yani oradaki hoca neydi abi ya diyorlar, böyle güzel gündeme tavrını koyuyor, güzel ifadeler, tespitler.
Evet, iyi akıllı bir adammış o. Ben aslında hedef kitle olarak taksi şoförleri tarafından keşfedilmemizi bekliyorum Lütfi Hocam.
Taksi şoförleri, niye
evet,
taksi şoförleri?
Çünkü en çok onlar dinler, en çok onlar yorum yapar. Siyasetçiler.
Bir ara böyle şey vardı, seçmenlerden seçim öncesi taksi şoförleri ne düşünüyor falan filan tarzında
evet,
böyle.
Evet.
Güzel, o zaman siz o trendin devam ettiğini düşünüyorsunuz yani.
Hani bir de şu olur tabii Kayserili kasabıyla. Yani işte adam bizi sesimizden tanır, abi ücret almayalım sizden falan der diye bir faydası olur.
tamam bir ekonomik faydaya tekabül
evet,
etsin yani.
Evet, yani.
Evet. Şimdi bu hafta tabii Trump seçildi abi. Biz hiç ummuyorduk.
Aslında yani
şöyle demiştik ama.
Bizim dediğimiz oldu. Yani siz söyledik ya, iki kötü arasında bir seçim yapılacak. Siz de ben iyi olan kazansın dedim. Sen de dedin kötü olan kazansın dedin.
Daha az kötü olan kazansın dedik.
Yani kötü olan kazansın manasında. Hani bizim için iyi olur belki şeklinde.
Tamam.
Ben öyle anladım en azından. Bizim için çok fark etmez yani, kim kazansa kazansın, bunların yapacağı çok değişeceğini zannetmiyorum. Yani Obama'nın kazandığında da sevmiştik, biliyor musun yani.
Çok böyle bir şey hava oluşturulmuştu.
Beklentiye girmemek
sanki
lazım.
Sanki beklenen Mehdi gelmiş
evet,
gibi.
Evet.
Obama, Barack, Hüseyin.
Evet, Hüseyin.
Hüseyin böyle öne çıkartılmıştı
evet,
falan.
Evet, sanki böyle bir dediğiniz
gibi. Şimdi bu Trump'ın seçim kampanyası başladığı günden beri nefret suçlarında bir artış var Müslümanlara yönelik. Muhtemelen de bu son süreçte bu hızlanacak. Mesela El Cezire muhabirine seçildiği akşam artık sizin işiniz bitti gibi tersleyip çıktı. Yani böyle Müslümanlara yönelik bir orada sıkıntı oluşacak gibi gözüküyor. Ama tüccar adam yani böyle bir hani win-win anlayışıyla hareket etmeye yatkın bir tavrı tarzı var gibi. Ama bir tarafından da çok böyle yontulmamış gibi bir tavrı da var yani.
Evet. Ya ben şöyle görüyorum. Bu biraz da onların bu inanışları var ya. Neokanların inanışları.
Evet, evet. Yeni muhafazakarların.
Bu dini anlamda da bir
evanjelikler.
Evanjeliklerin evet, de şöyle bir beklentisi vardır. İşte dünyanın sonunda kıyametin gelebilmesi için ayrımın çok şiddetli olması lazım. Ve büyük onların nihai savaş dedikleri Armageddon'un ortaya çıkabilmesi için ki kurtarıcı gelecek o zaman. Mesih kurtarıcı gelecek.
O zamana kadar nefreti köreklemek bile belki bunlar için dini bir şey.
Bu yani. Ve politika nefreti köreklemek. Evet. Mesela İran'daki Hüccetiye de öyledir yani. Onlar da yani beklenen gelmesi için vesaire. Hatta Yahudilikte de böyle bir şey vardır. Yani şimdi bunlar şu manada iyi ve kötünün çok net şekilde ayrılması da bir yoldur. Yani kötü olan en kötü tarafına gitsin. Hani ortada bir adam kalmasın. Buraya doğru gittiğini görüyoruz sanki. Yani Türkiye'de saflar de, netleşiyor. Türkiye'de dahil.
Saflar netleşiyor.
Yani 7 Ağustos bizi şaşırtmıştı. Sonraki gelen süreç normalleşti diyebilirim ben sana yani. Yani şaşırmıştık 7 Ağustos'ta. Yani herkes aynı şeyi nasıl söylüyor bir anda diye. Sonradan baktık ki bir ay sonra...
7 Ağustos'ta ki 15 Temmuz'u mu kastediyoruz?
15 Temmuz'un 7 Ağustos'unda o birlik ruhu, yeni kapı ruhu.
Yeni kapı ruhu,
onu kastediyorum.
Tamam.
Hani çok siyasete girmeyeceğiz ya, örtülü olarak söylüyorum onun için.
O yüzden evet. Fazla örtünce de anlaşılmıyor.
Evet, çok örtünce de evet en azından.
7 Ağustos deyince bir an böyle bir sanki 7 Haziran seçimlerini mi kastediyor falan diye düşündüm ama.
Evet.
Ha, siz yeni kapı ruhunu kastettiniz.
Evet, yani. Evet. Yeni şimdi, kapı ruhunda olanların bir kısmına şaşırmıştık. Bunlar nasıl bu ruhun içinde duruyorlar diye.
Şimdi tabii iyi kötü diye ayırmak bir tarafından... ayrılıyor saflar. O çok açık ve net. Peki abi biz bu safların netleşmesiyle ortaya çıkan yeni tabloda Mehdi mi bekleyeceğiz biz de?
Yok. Mehdi'yi bekleyeceğiz, beklemeyeceğiz. Şimdi ona bir yorum yapamayız yani. Bekleyeceğiz desek başka türlü, beklemeyeceğiz desek başka türlü.
Biz işimize mi bakacağız?
Evet, biz işimize bakacağız abi. Bizden tamam. İstenen Mehdi'nin tespiti değil... kulluksa kulluğumuzu yapacağız.
İşimize bakacağız.
Evet, o tamam. Haber de bize gelir zaten. Çıkarsa da haberimiz olur. Kul olursak eğer. Ama kul olmazsak ondan da haberimiz olmaz.
Evet.
Onun için bir de şu var tabii. Yani genel çok şeye girdik bir anda. Yine biz derin meselelere girdik. Evet. Bu sefer radyomuzun diğer işte ilahiyatçı hocalarının meselelerine girdiğimiz diye eleştirilebiliriz. Biz yine kendi alanımızdan bakarsak
hadi. Biz hayrola iyi şöyle tanımlamıştık ya başlangıçta. Hani bizim özellikle bu ulvi meseleleri bizden bekleyen ve uman dinleyicilerimiz için teneffüs saatidir. Şimdi ya biz teneffüs saati diye ummuştuk ama siz yine o işlere evet. Daldınız. Bizim teneffüsümüzü elimizden aldınız demesinler.
Bir de böyle çok şiddetli bir muhalefet şeyi de oluşabiliyor. Yani burada bu işler özel işler adına, derin işler adına söylediğin her şey çok dikkatle ve bir cerrah inceliğinde inceleniyor. En küçük bir şey de karşına çıkartılıyor. Ya evet. Bu da şu dedi, bu da bu tabii, dedi diye.
Sanki bu bir kurumsal sözmüş gibi. Evet. Halbuki biz burada kendi aramızda
bizim için de geçerli.
Ediyoruz.
Diğer programlarda da oluyor bu. Mesela bakıyorsun bir takım hocalara, hoca efendilere ya şunu söyledi, bunu söyledi diye. Bir savunma mekanizması geliştirilme durumu oluyor. Onun için biz hassas olalım. Yine kendi alanımızda konuşalım derim.
Geçen hafta konuştuğumuz mevzu aslında böyle çok velut bir mevzuydu bu. Hani sosyal medyada görünme, gösterme falan filan. Şimdi bu mesela bir hakikaten ilmi mahfillerde boy gösteren ya da bir şekilde emri bil maruf nehyanil münker yaptığını düşündüğümüz hoca efendilerde bile çok zaman işte Twitter'ı etkin kullanalım, Facebook'ta bulunalım, işte bir takım ortamlarda gençlere ulaşalım tarzındaki belki naif ya da güzel düşüncelerden mütevellit belki kaynaklanan ama yine son tahlilde aynı yere çıkan bir gösterme ve görünme hastalığına belki malzeme oluyor. İşte herhangi bir ziyaret ya da birisi geldiği zaman hemen fotoğrafçı içeri giriyor, fotoğraf çekiyor. İşte o sonra paylaşılıyor anında. Ya bunu diyorlar mahrem tutalım. Sonra bir çıkıyorsun bir saat sonra bakıyorsun Twitter'a düşmüş. Ya böyle bir şey siyasilerde vardı zaten. Onların çünkü sosyal medya uzmanları da vardır. Sürekli başkan nereye gitti, ne yaptı etti falan filan gösterirler. Ama hakikati ve hakkı söylemek noktasında herhangi bir ücretle hareket etmeyen yani bir şekilde işi tam da Allah'ın arzu ettiği ölçüde yapmaya gayret eden emri bil maruf nehyanil münker yapan insanların da böyle bir gösterme ve görünme telaşına düşmeleri ne kadar doğru Mehmet abi?
Evet, yine biz şeyden kaçarken, derin işlerden kaçarken derinine geldik.
Yok, vaka zaten. Evet. Bu bir de sonuçta yani derin de yüzeyde aynı şey aslında. Hep çünkü derindeki de yüzeydekinin bir tür şeyi.
Evet.
Yansıması veya işte tam tersi yani.
Hani başı sonunda diyorlar ya, o şeye geliyor değil mi? Müdevver haline evet, geliyor evet. Yani. Ya bu söylediklerinize hakikaten deniyor ki bu yolculukta, kemalat yolculuğunda insanın en son durağı hubbu riyaset durağıdır derler. İnsanda en zor tasfiye edilen duygu derler.
Tabii, baş olma sevdası. Yani.
Evet, evet. Yani şimdi bu gerçekten de öyle. Hani geçen hafta da konuştuk dikkat ederseniz. İşte bir yerde para kazanmak, bir yerde şöhret kazanmak, bir yerde makam kazanmak. Bunlar hep insanı motive eden şeylerdi. Belki bu motivasyonların içinde de en büyük motivasyon bir insanın kalbini kazanmakla ilgili bir motivasyondur. Çünkü bunun iki boyutu var. Bir tarafıyla bir hakikaten tebliğ hizmeti yapıyorsunuz. İrşat hizmeti yapıyorsunuz kendinize göre. Oradan bir şey kazanıyorsunuz. Bir taraftan da o size bir şekilde bir statü de kazandırıyor aslında. Bir kısmının çok da umursamadığı ama diğerlerinin ağzınızdan iki dudak arasından çıkacak her şeye teslim olduğu.
Abimiz ne der bu konuda?
Gibi.
Evet.
Şimdi asıl imtihan da burada başlıyor sanki. Tam burada. Yani biz bazen kendi içimizde de konuşuyoruz ya. Yani böyle en tatlı şey insan eti yani. O insan gönlünü kazanıyor olmanın getirdiği bir psikoloji var ki zannediyorum işte o bizde vardır ya işte terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk dedikleri. O terki de terk etmenin lazım gerekliliği ortaya çıkıyor. Belki işte.
Çünkü onunla nefis bir zevk alıyor değil mi?
Evet.
Onu
evet,
bıraktım,
aynen,
onu bıraktım, onu aynen, yaptım, aynen, ettim tarzında.
Onun için bir şekilde soyunup gelmek gerekiyor diyebilirim. O da en zor iş.
Evet.
Bir de şöyle oluyor insanda. Tabii bir takım bu işlere girenler dünyayı da yani öteliyorlar aslında. Yani işte parayla çok uğraşmıyor, başka işlerle çok uğraşmıyor. O 20'li yaşlarda belki bu işlere girdikten sonra bir bakıyor hayat 50'li yaşlara gelmiş. Ya arkamda ne var? İşte gönlün kazandıklarım vesaire. Oradan tekrar yani acaba şeyi mi biz dünyayı bir şekliyle bıraktık. Fakat buradan da o da dünyevi olarak çok şeyler dönmüyor. O zaman ona daha hızlı tutunuyor yani. Onu terk edemez hale geliyor. Yani şimdi burada hani şey demiş bir...
Ya bir de bir statü olmuş oluyor kendisi için.
Aynen.
Ve dünyevi anlamda da sen ne yaptın kardeşim? Evin yok, araban yok, şunun yok, bunun yok, makamın yok, neyin var? Abi benim de böyle bir kendime bağlı, seven, sayan, ağzından çıkanı bir evet, etmeyen bir ekibim var. Değil mi? Bu da bir motivasyon
kendisi. Onu da terk edeceksin aslında.
Evet.
Ama bir...
Bu da çok zor abi yani.
Zor abi biz yani zor olan şey bu zaten ya. Hepimizin bir şeye gitmiş bir kamil bir insana demiş ki efem demiş biz demiş bize himmet mi dediler buğday mı dediler
buğday hani Yunus'a burada, demişlerdi ya
evet buğday burada dünyayı remzediyor yani para ve şöhreti remzediyor biz himmeti tercih ettik bizim gibi 40'lı yaşlara gelmiş fakat zannediyorum ki hem himmetten olduk hem buğdaydan olduk demiş.
Yani himmeti elde edemediğimiz gibi evet, buğdaydan da olduk.
Olduk çünkü demiş. Dünya da geçti.
Dünya da geçti. Bundan sonra ne kazanacaksın ki değil mi?
Demin anlattığımız psikoloji. O Kamil zaten demiş ki evladım himmeti tercih etmek zaten bizzati himmete ulaşmaktı. Yani işte o yolunda olmak manasında. Tabii bunlar derin işler. Bu kadar soyut, bu kadar sanal alemde uğraştıkça bizim de zannediyorum o maneviyat kaslarımız çalışmadığı için bu taraflara dönüyor. Görünmek, göstermek, ulaşmak, ekstrem bir söz söylemek, o sözle öne çıkmak gibi şeyler hep bizi daha yani, fazla yönlenmeye
hakikaten
başlıyor.
Hakikaten abi şimdi bu göstermemek, yani yapacaksın, yaptığını göstermeyeceksin. Bir de üstüne üstlük büyüklerden gördüğümüz... Onun görünmemesi için de gayret sarf edeceksin.
Evet, evet.
En yakınındakine bile fark ettirmeyeceksin.
Fark ettirmeyeceksin.
Bu ne kadar büyük bir zirvedir ve biz bunu hani yeni nesille hep böyle oturup kalkıp şey yapıyoruz. Ya bu anlaşılabilecek bir şey değil yani.
Aslında onun da ötesi var bu konuşulan şeyde. Oradan demin söyledik ya göstermekten alınan zevkin daha fazlasını göstermemekten alıyorsun ya.
Onu da terk edeceksin.
Onu da terk edeceksin.
Allah Allah. Yani evet, bu bir gerçekten zorun zoru yani. Şu en sonuncusu da bayağı bir zorun zoru. Belki orada hani taklitle tahkik diye bir ayrım yaparlar ya. Bu tahkike erişmekle ilgili bir şey bu. Belki tahkikin son menzilleri. Taklit noktasında şimdi her şeyin çünkü sonuçta zahire yansıyan bir boyutu var. Taklitle aslında bu zahire yansıyan boyutu muhafaza ediyorsunuz. Evet. Yani üstadın, büyüğün, kamil insanın gittiği yoldan gidiyorsun, geldiği yerden gidiyorsun. Şu olayda nasıl bir davranış göstermiş, ben de o davranışı göstereyim diyorsun. Aslında o kendi içinde bizim anlamlandıramadığımız, belki bu hani zevkin de setredilmesi, onun da bir şekilde hasfedilmesi gibi boyutları da içeren bir davranış ortaya koyuyor. Sen taklit ederek belki onu bir anlamda yan yana düşüyorsun ondan yani.
Doğru.
Onun zevkine varamasan bile. Bu birazcık hani teslimiyet dediğimiz şey de belki bu boyutta gerçekleşiyor. Bunlar hakikaten ulvi ve derin
konular. Yani hadisenin içinde hep biraz daha böyle hani melami bir meşrepten bahsedilir. Melami meşrep derler. Melamilik de bir yoldur.
Kalenderlik yani.
Biliyorsunuz. Evet. Yani onun daha ötesi şeyler. Fakat yani şimdi az çok bu işlere giren insanların da yani hakikaten sevilen, herkesi seven insanların da bir tarafı böyle melami oluyor. Bu beklentilere terk ettikleri için. Evet. Bir şekliyle. Çünkü herkes prestij ettiği bir şeyi sen elinin tersiyle itiyorsun. Senin anlattığın bir hikaye vardı şeyde, orucunu bozan hoca.
Arap hoca. Ben de tam onu şimdi bahsedeyim mi diyecektim. Onu yazmıştık hatta. Bizim Peder Bey anlattı onu. Kendisi bizzat onu dinlemiş, şahit olan birisinden. Arap Hoca diye bizim memlekette maruf bir hoca efendi var. Yani muhtemelen Arap kökenli olduğu için Arap Hoca diye maruf. Ramazan günü tam böyle şehrin ortasındaki büyük kavlağın ağacı derler orada biz ona. O ağacın etrafında millet toplanmış, iftar vaktini bekliyor. Bu da aşağıdan fırından pidesini almış, yukarı doğru geliyor. Tam o ağacın oradan geçecek, sonra evine varacak. Tabii hoca efendi geliyor. Millette de Ramazan'da büyük bir şey var. Hani hissiyat coşması var. Hoca da geliyor, herkes ayağa kalkmış ihtiramla. Hocaya bir yol açmışlar, oradan geçecek. O da selamun aleyküm diyor, ve aleyküm selam hocam diye. Böyle bir ona arzı ihtiram ederek onun geçmesini sağlarlarken o birden böyle bir hani ya bu ne oluyor gibi tarzında o şeyden çok hoşlanmıyor. Hı. Yani milletin ayağa kalkmasından falan filan. Tam o yolu bitecekken sağ tarafta bir tane çayı yeni demlemiş. Bir yarım 15 dakika sonra zaten ezan okunacak. Millet çay şey yapacak ve isteyecek diye bir şey var, kahveci var. Orada tabureler var. Taburelerden birisine çöküyor. Herkese bakıyor böyle ne olacak şimdi diye. Ve ver oğlum oradan bir çay diyor. Hocam daha iftar mı? Sen konuşma diyor, ver diyor çabuk diyor. Adam çayı veriyor. Bir de oradan sigara ver bakayım bana diyor. Bir de sigara alıyor. Sigarayı yakıyor biraz diye. Acemisi sigaranın. Orada yarım saat veya 15 dakika kalmış iftara. Milletin gözünün önünde o kendisine biraz önce prestij eden o insanların böyle hayranlıkla bakan gözleri bir anda şaşkınlıkla bakmaya başlıyor. Ve onların gözünün içine öksüre öksüre o çayı bitiriyor. Sonra herkese şöyle tekrar bir bakıyor ve yoluna devam ediyor. Devam edip giderken ağzından şu sözler dökülüyor, duyanlar var. Sen diyor hoşlanır mısın diyor milletin ayağa kalkmasından diyor. Hadi bakayım tut da 61'i gör bundan sonra diyor.
Evet.
Yani bir tür nefsine karşı böyle bir şey. Bizim bir kahraman amcamız var, Allah kendisine hayırlı uzun ömür versin.
Evet.
Siz iyi bilirsiniz.
Biliriz.
Kahraman amca anlatmıştı. Biz gençlerle onu buluşturmayı seviyoruz. Bu İstanbul'a geldiği zaman her zaman zaman buluştururuz. Ya Lütfü dedi, sabah dedi geldim dedi. Biraz erken inmişim dedi İstanbul'a dedi. Bir dedi şeye girdim dedi, çorbacıya dedi. Ondan sonra ver şuradan bir kelle paça dedim dedi. Adam getirdi dedi, mis gibi kokuyor dedi. Güzel dedi, terbiyesini de yaptım dedi. Limonu sıktım dedi, sirkesini kattım, sarımsağını. Şöyle baktım dedi. Yedirmeyeceğim sana bu çorbayı demiş. Nefsine diyor yani. Ayağa kalkmış ve gitmiş. Parasını ödemiş. Orada çorba kalmış ama. Şimdi böyle bir şey de hani bakıldığı zaman melami diyorsunuz ya. Evet. Hani insanlara garip de geliyor. Ya içsene çorbanı kardeşim, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şey.
Ya buraya kadar kolaydı da Lütfü hocam anlat. Acaba yapabilir miyiz diye düşünüyordum.
Şu yemek işine
gelince realiteye dokundu şimdi. Yapamayacağımızı anlamış oldum ben şimdi. Şöyle ya, o aslında hoca orada senin Arap hoca orucunu bozmuyor. iki şeyi bozuyor. Bir demin işte Kahraman abinin meselesindeki gibi nefsi o duyguyu bozuyor.
Bir de insanların
Prestij etme bakışını bozuyor. Onları bozuyor aslında. Yani bir şey daha anlatılır. Yani bir yine büyük hocalardan biri mahkemeye çıkıyor. Eskiden şey büyük mahkeme Sirkeci Postanesi'nin orasıymış. İnsanlar toplanmış, mahkeme bitiyor. Herkes böyle tezahüratlar içinde mahkemeden çıkan o hocayı şey yapıyorlar. İşte toplanmışlar. Kimisi alkışlıyor, kimisi büyük bir hayranlık içinde orada. Hoca da diyor ki bunlar neden toplanmışlar diyor talebesine. Talebesi de diyor ki efendim sizin için gelmişler diyor. O zaman hoca diyor ki gafil diyor talebesine.
Evet.
Yani onlar bizim için gelmediler. Onlar bizim yaptığımız Allah için hizmete geldiler manasında söylüyor. Evet. Bunlar ince şeyler.
Evet. Ama büyüklerin tabii böyle halleri, hadiseleri bizim hakikaten istikametimizi bulma noktasında çok önemli.
Evet, bir deniz feneri gibi.
Evet, yol işareti çok önemli o anlamda. Efendim, hayrola bütün hızıyla devam ediyor. Biz birazdan burada olacağız tekrar. Mehmet Emin Okur abimizle beraber sohbetimize devam edeceğiz. Hayrola'da tekrar beraberiz. Nabza şerbet vermeyen, nabza ayar veren program Hayrola. Mehmet Emin Okur abimize, ben Mehmet Lütfü Arslan. Her pazar saat 19'da burada beraberiz kıymetli Erkam dinleyicileri. Programın ilk bölümünde Trump'tan girdik.
Evet.
Çok böyle derinlere daldık.
Evet.
Hatta derinlere dalınca çıkamama ihtimali de var. Tamam. Biz yine isterseniz Trump'a geri dönelim.
Yok yani yol müdevver dedik de program da müdevver. Trump'tan girince şimdi tekrar Trump'a gelip yani bir anekdot vardı, onu söyleyecektim. Unuttum. Ya gerçi derin meseleler girince ona daha basit kaldı. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani biz geçen hafta konuşmuştuk onu muhalefet üstünden, dikkat ederseniz. Yani kahtı ricalin en sıkıntılı olduğu yer bizim muhalefet demiştik. Adam çıkmıyor yani. Artık daha düşük seviyede low, hani şey diyorlar, ne diyorlar?
Low profil diyorlar.
Low profil adam.
Düşük profil adamlar yani.
Amerika'da da aynı şey var yani. Yani aslında bu Amerika'nın başkanlarının çoğu hakikaten kendi o toplumlarının da içinde böyle öne çıkmış insanlar ama her türlü noktada, entelektüel noktada, felsefi noktada, iş bilgisi noktasında bu adamlar seçkin, toplumunun önünde insanlar. Hatta büyük bir kısmının ciddi manada da kendi Hristiyan dininde ileri adamlar olduğu söylenir.
Papaz ilk kurucu babalar değil mi?
Evet, kurucu babalarda. Sonrasında
birçoğu mason onların. Çok entelektüel ve derin
papaz olduğu söylenir. Bu şey bizimkilere de hani imamlar başa geliyor diyenlerin kulakları çınlasın yani. Ya dünyada böyle bir şey mi var? İmam başa gelmiş falan diyorlar ya. Adamların çoğu papaz. Onları bilmiyor bizim cahiller. Kalkıp da buradan buraya laf ediyorlar. Şu Münir Ertegün vardır.
Evet, evet.
Bu biz meşhur Ahmet Ertegün'ün
Atlantic
babası.
Atlantic Records diye bir evet, Amerikalı
müzik. Ahmet Ertegün müzikçinin dedesi.
Evet.
Ondan sonra dedesi Ahmet Ertegün'ün, Münir Ertegün Washington Büyükelçisi. Washington'da Büyükelçiliğe başlıyor. 1934 ile 44 arasında Büyükelçilik yapıyor. Bu Büyükelçilik yaparken kabul mektubunu götürüyor Roosevelt'e. Bir adettir, kabul mektubu gider, o kabul edilir. Biraz şeye girince bakıyor Roosevelt'te bir derinlik var. Felsefi bir boyut var. Rabbi onunla biraz daha konuşunca iş şeye doğru gidiyor, İslamiyet'e doğru gidiyor. Oradan İbn Arabi'ye gidiyor. Çekmeceyi açıyor Roosevelt, İbn Arabi'nin ikinci cildini çıkartıyor ve gösteriyor, ben buraya kadar geldim diyor. O bir hatıra, bir anekdot bir yerde okumuştum. Sonra da sıkı dost oluyorlar hatta. Onun cenazesi de Missouri zırhlısıyla Türkiye'ye yollanıyor ve Özbekler Tekkesi'ne gömülüyor. Şimdiki Özbekler Tekkesi'nin olduğu yer. Yani Roosevelt İbn Arabi'yi okuyup anlayacak ve istifade edebilecek bir seviyeye sahip. Şimdi Trump başkan olduğunu düşün.
Evet, evet.
Değil mi? Yani hakikaten bir kalitesizlik buraya doğru gittiğini görüyoruz.
Şimdi mesela Clinton'la ilgili çok zeki, ondan sonra çok böyle hakikaten insanları ilk bakıldığında bir sempati uyandıracak bir karizması olan bir insan olarak.
Evet, biz de becerikli biliriz.
Becerikli ama işte çok ciddi ahlaki zaafları olan bir insan olduğu sonra ortaya çıktı.
Evet.
Obama için işte Harvard mezunu, işte efendim tam bir hani beyaz, aslında siyah ama beyaz bir Amerikalı yani. Elitin tanıdığı.
Böyle beyaz onda, özellikler şaşıyan.
Ya sahibinin yani, kölesi yani, nasıl diyorlar ona, sadık köle.
Yani doğan görünümlü Şahin gibi.
Evet evet. Şimdi orada da mesela bir kalite düşüşü var yani. Bu mesela şey olsa, siyah olsa gerçekten belki halkının önceliklerini Malcolm X gibi birisi olur. Ya da Martin Luther King gibi olur.
Onu da başkan
ama tam
yapmazlar
tersi,
zaten.
Evet. Sahibinin kölesi.
Onu başkan yaptırmayacağız derler.
Evet öyle derler. Şimdi bu Trump da tam böyle artık dibe vurdu yani. Tamamen tüccar. Evet. Tamamen böyle.
Müteahhit.
Evet. Miss Universe.
Görgüsüz.
Miss, bak o tarafı şey iyi ama böyle. Böyle bir şeyi var.
Neyi?
Gustos, bir gustosu var yine.
Ha.
Bütün o güzellik yarışmalarını düzenleyen insanmış o. Şimdi Amerika'daki kainat güzellik yarışması, dünya güzellik yarışması. Tabii tabii bunları organize eden insan yani.
Evet.
Sustunuz söyledi abi.
Sustum çünkü bizim radyonun bir takım kuralları var hocam. Mesela sesi girmiyor, yarışmanın da adı da girmez diye düşündüm bir an. Yani acaba bizi...
Bak ben o zaman yanlış yaptım. Evet. Ben nasıl bir şimdi evet bir geri dönüş... Bunu silsek mi?
Bilemeyeceğim artık. Sonra karar veririm.
Bu tür
şeyler
Hüseyin Goncagül abiye mi sorsak? O aslında bilir bu tür. Hani geri dönüşe nasıl olur?
Fakat da... o da orada kurtarmaz bizi. O çocuk programı olduğu için yani çocuktur işte daha sinni bülüğe ermemiştir denebilir. Şimdi biz de büyükler için program yapıyoruz.
Biz de sinni Kemal'e gelmedik abi.
Evet, ya. Ya sinni Kemal'e geldik de.
Kemal yok.
Kemal'e gelmedik yani.
Evet. Gerçekten Trump'ın şu an ortaya koyduğu profilin bir kahtırıcal açısından yani. Tamam sıradan insan da böyle bir şey beklenmez ama Amerika gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir dönem Amerika bu Irak'a saldırırken ya da dünya üzerinde o Bush'un dillendirdiği bir şey vardı. Ya bizdensiniz ya da teröristlerdensiniz.
Evet.
Üçüncü bir yol yok yani. Böyle bir bağlamda çıktı birisi dedi ki bir akademisyen çok ben onu önemsedim o sözünü. Ya dedi Fatih İstanbul'u fethettiği zaman ben sadece Müslümanların halifesi ya da Müslümanların başındaki insan değilim. Hristiyanların da artık şeyiyim.
Yöneticisiyim.
Evet. İmparatorun Bizans İmparatorunun da varisiyim.
Tabii.
Kaan Türk Kaan'ın da varisiyim gibi böyle gerçekten kucaklayıcı bir tür şemsiye gibi böyle bir tesahüp edici. Niye? Onların başı olmak aslında onların haklarını korumak anlamında bir tür garanti vermek onlara yani. Şimdi çıkıp da böyle tamamen kendisine ait o dar bir sınıfın çıkarları, öncelikleri ve bağnazlığıyla bir yönetim sergilemeye çalışmak ya da bunu en azından ifade ederek seçilmek gerçekten belki de bir sorun başlangıcıdır abi. Bu noktada da
öyle dediniz ya siz. Öyle görünüyor.
Yani bu gittikçe şey yapsın
evet,
diye.
Kötüye evet. Doğru gidecek. Götüyor. Yani bu şemsiye metaforu önemli bir metafor. Yani
Fatih... Hemen böyle gözünüz parladı şemsiye
evet,
deyince.
Evet. Fatih şemsiyeyi açıp bütün insanları korunaklı bir ortam oluşturmuştu. Yine şimdi birilerinin elinde şemsiye var.
Ama tersten açmışlar.
Ve daha açmamışlar. Yani nerede açılacağı da belli değil.
Dün bir haber yayınlandı abi gazetelerde.
Evet.
Bir iş adamı var Elon Musk diye. Çok ilginç bir iş adamı. Kendisini böyle daha çok geleceğe dair öngörüleriyle insanlar tanıyorlar. Robotlarla ilgili.
Futurist.
Futurist diyorlar evet. Evet futurist. Yani robotlarla ilgili bir takım öngörülerde bulunmuş yine. Diyor ki robotlar diyor insanların işlerini ellerinden alacak. Güzel. Ya bunda bir şey yok diyor. Bundan korkmayalım. Çünkü böyle bir robotların hakim olduğu bir iş dünyasında siz de şimdi çalışma ekonomisi, insan kaynakları bu alanlarla ilgili çalıştığınız için
evet.
Biraz böyle o şemsiye metaforundan ben esas alanımıza girelim diye bu şeyi gündeme getirmek istiyorum. Musk'ın bu sözlerini. Robotların ürettiğini robotlar yemeyeceğine göre diyor. Ortada bir gelir olacak diyor ve bu geliri diyor evrensel gelir olarak devlet insanlara tek tek maaş bağlayacak. Dolayısıyla robotların dünyasından korkmayalım. Bu bir evrensel gelir oluşturacak ve herkes çalışmadan maaş alacak. Şimdi burada ben abi birkaç bir şey merak ediyorum aslında. Böyle bir şey olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama. Çalışmak niye var?
Evet.
Bir. İkincisi hakikaten bir insanın geliri çok iyi kendine göre. Hiç çalışmasına da gerek yok. Bu adam niye yaşar? Ya. Bunlar mesela ilginç sorular. Bu robot çalışır insan kazanır diye haber başlığı da verilmiş. Ne düşünürsünüz bir İK uzmanı olarak Mehmet abi?
Şimdi bunu sadece İK uzmanı olarak yanıtlasak bizim takipçi olan, bizi takip edenler çok tatmin olmazlar.
Mehmet abi olarak o zaman sorayım ben. Tamam Mehmet abimiz.
Bu, hani söylüyor ya, bu Musk mıydı adamcağızın adı?
Evet.
Musk diyor işte robotlar çalışsın, insanlar kazansın. Bundan da korkmamak lazım.
Bir de şunu ilave ediyor, diyor ki bu diyor insanlar diyor daha yaratıcı ve karmaşık işlerle uğraşacaklar.
Tam da bundan korkuyorum.
Ne yaptı onu? Evet, evet. Çok doğru ya. Evet.
Şimdi her hadisenin robotlaşması, her hadisenin işte insanların kendi yaptıkları işlerin makinelerin yapmış olması vesaire. Bu aslında kısır bir döngü yani. Bir makineye bağlılık getiren bir şey. Siz bu evlilik yaşının ilerlemesi noktasını nasıl düşünüyorsunuz? Ben biraz da buna bağlıyorum.
Hani yani, gençlerde biz onu çok konuştuk bizim genç zamanı programında.
Evet.
Yaş gittikçe artık yukarı doğru çıkıyor. Evet. Evlenmek istemiyorlar gençler.
Evet.
Onu kastediyorsunuz
evet,
değil mi?
Tabii tabii.
Evet, evet.
Yani siz şimdi bir takım evde yapılan şeyleri, o hizmetleri robotlara yüklenmeye başladı. Bu yeni bir şey değil ki. İşte mutfak robotu diye bir şey var. Duymadınız
evet,
mı?
Evet, evet.
Yani işte bulaşık makinesi diye bir şey var. Çamaşır makinesi diye bir şey var. Temizlik makinesi. Hatta robotla böyle kuruyorsun. Kendi kendini süpürüyor şey. Kendisinden insansız. Köşelere gidiyor, süpürüyor, geliyor vesaire falan filan. İşte ayarlıyorsun, şey yapıyorsun falan.
Yani akıllı evler.
Akıllı evler. Her işi robotun yaptığı evler. Daha ötesini söylemeyelim yani robotların hangi işleri yapacağını ileride. Yani hiçbir ihtiyaç kalmamış gibi şimdi. Yani şimdi burada hakikaten bir sıkıntı var. Yani robot para kazanmak mı insanın hedefi ki, amacı ki? Yani hiç çalışmamak mı insanın hedefi, amacı? Yani bu dünya niye var bu dünya? Dünya hayatı niye var? Bir tarla hükmünde diyor değil mi?
Evet.
Ona bakmak lazım. Biz şu dünyadayken bir şekilde hani söyleniyor ya. Biz aslında cennetten kovulmuş insanlar olarak bir gurbette yaşıyoruz. Cennet hayatı gibi bir iştiyakımız var. Ya anlatılan şey aslında bize bir cennet hayatı vaat ediliyor robotlarla. Değil
evet,
mi?
Biz bu dünyada
hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız.
Evet.
Yemek önünüze gelecek, bütün şeyler önünüze gelecek, hiçbir derdiniz olmayacak. Ya bu cennet hayatı kardeşim, ben dünyada yaşıyorum. Yani bu dünyacılar bize sanal bir cennet hayatı vaat ediyorlar aslında. Burada evet, bir tenakuz var.
Evet.
Çalışmak neye göre çalışmak? Yani biz biliyoruz ki yani çok para kazanmak bir hedef değildir. Çok para kazandıktan sonra siz geçen hafta söylediniz ya, mesele nasıl harcamaktır.
Evet, çok önemli o.
Yani
esas kültür de orada belli oluyor zaten.
Evet.
İnsanın rafineliği, haslığı, gerçekten bir kalitesinin kıvamında olduğu da nereden kazandığıyla değil evet, aslında nasıl harcadığıyla çok yakından alakalı.
Zaten esas sıkıntı tüm kazandığımı ben harcarım zihniyetinde başlıyor. Biz tüm kazandığımızı harcamak gibi bir vazifemiz yok.
Çünkü tüm kazandığın senin değil aslında.
Değil.
Sana verilen bir emanet.
Hayır,
o.
Hayır, bir de işbah noktasından sonra yemek haramdır, biliyorsunuz değil mi yani?
Evet.
Yani insan yani doyduktan böyle sonra doyduktan yani sonra. Yani şimdi neyi yiyeceksiniz bundan sonra? Bundan sonrasını vermektir mesele. Maslow da bunu söylüyordu aslında. Hani kendini gerçekleştirme en üstte. Neydi bu? Aldığını vermekti.
Evet evet.
Şimdi vermeye doğru gitmesi lazım insanın. Bizim için de siz her şeyi sınırsız tüketemezsiniz ya, bizim kendi kadim kurallarımızda. Bir sınır koyar size. Sen bu kadar tüketemezsin der. Bak komşun açken sen doyamazsın der. Orada bir muhtaç varken ısınamazsın der. Değil mi? Bunları önümüze koyar. Kazan kazanabildiğin kadar helal yoldan. Ama istediğin gibi harcayamazsın der. Şimdi o duvarların yıkıldığını görüyoruz. Bir de işleri robotlara yaptıracağız. Ondan sonra ne olacak insan? İnsan aslında bir robot haline gelecek. Zaten makineye bağımlı, tam bir makineye bağımlılık yaşanacak.
Evet.
Ben bazen espri yapıyorum arkadaşlara. Yani bu elektronik tesbihler çıktı ya. Diyorum ki ya bak, ben bu elektronik tesbihimi şimdi teheccüd vaktine kuruyorum. Kendine kendine kalkıyor.
Allah Allah diyor.
Diyor ya mesela. Yani buraya mı doğru gideceğiz?
Evet. Şimdi ilk bu teyp kasetler çıktığı zaman daha doğrusu şey var, bir Zahit Efendi var, Zahit Kotku Efendi.
Evet.
Malum son zamanın hak dostlarından.
Evet.
Allah gani gani rahmet eylesin. Onun evlatlarından bir tanesi şeyi almış, kaseti ve teybi. Efendim demiş, bunu demiş şimdi kaydediyorum demiş. Demiş şeyle de kelimenizle de beraber, yani kendi hanımını kastediyor. Evde demiş dinleyeceğiz beraber. Şimdi takdir edileceğini bekliyor. Yani aferin evladım, bak ne güzel hanımını da dinletiyorsun. Ya demiş sen şimdi demiş güzel bunu demiş kaydedersin. Ondan sonra hanım şuradan bir çay getir dersin. Ayağını da uzatırsın. Yani bu senin o sohbetten maksat ne? O işte onu aslında kaçırmana sebep olur. O çünkü zihni bir tür hani bilişsel bir şey değil yani. Alayım ben bilgiyi, tamam bu bir... Hayır, o değil ki. Sohbetin bir adabı var, bir oturuşu var. O mekanda bulunmak var. O mekanda bulunmanın getirdiği bir bereket var. Var oğlu var. Yani belki bilişsel alınacak bilgi en son nokta yani. Hoca efendiden bir şey duydum ben. Ha aklıma girdi falan tarzında.
Evet.
Yani dolayısıyla biz aslında o...
usule yönlendiriyor.
Evet, usule
yani yönlendiriyor. Yani sen diyor ki buradan bir hedef gidiyorsun. Bir amaç var, bir usul var. Fakat sen usule uygun yapmazsan ona da ulaşamayacaksın diyor aslında.
Evet, evet. Dolayısıyla ortada robotlar çalışıp da insanlar kazanacak diye bir şey belki öngörülüyor ama çalışan kazanacak bence.
Doğru. Çalışan kazanacak.
Çalışan kazanacak ve insan için ancak çalıştığı vardır. Muhtemelen insanlar kaybedecek. Robotların yönettiği bir dünya diye böyle hep böyle hani bilim kurgularda sanki bir, belki de gerçekte olacak yani. Bu doğru
gerçekleşecek. Niye Alzheimer hastalığı fazlalaşıyor? Niye bir takım işte, gerçi Doktor Fırat abinin alanına giriyoruz ama işte kemik kas hastalıkları, kemik hastalıkları, kireçlenme şu bu. Niye bu? Yeteri kadar kasların harekete geçmemesinden. Ya bu çalışmaktır, hantallıktan, beyin Alzheimer hastalığıdır, başka beyin hastalıklarıdır. Çalışmadığı için böyle oluyor. Ya mesela bana da tamamen çalışılmayacak bir hayat insanın çöküşü demektir, yok oluşu demektir. Bir de bana şu hadis-i şeriftir. İki güne eşit olan ziyandadır. Ne anlatır bu?
Sürekli kendini yenileceksin. Heh, sürekli
bir her gün bir yeme. Mesafe alacaksın, evet, demek, evet, değil mi? Evet, çalışmadan evet. Nasıl olacak bu?
Evet, evet.
Yani bu biraz bisiklete binmek gibi. Durursan düşersin aslında yani. Evet, hep evet. Bir ileri doğru gitmek gerekiyor.
Feyza farag tefansa ve ila rabbike fargab. Sürekli bir işten fari olduğunda diğer iş tut diye.
O kadar.
Rabbine gidene kadar da bu iş devam edecek. Abi bununla ilgili hemen bir ufak bir haber daha var. O da ilgimi çekti. Şimdi evrensel kod standardı geliştirilmesi için çalışan, kar amacı gütmeyen Unicode Konsorsiyum isimli kuruluş 2017'de yayınlanması muhtemel emoji listesini yayınlamış. Şimdi emoji de mesela ilginç. Hani yazmaktan ifade etmekten insanlar kaçıyorlar. Böyle bir emoji, yani bir tür simge, bir şey veriyor. Mesela nedir? İşte gülen insan. İşte diyelim kahkaha atan insan suretini gönderiyor. Ha sen anlıyorsun ki bu gülüyor şu anda. Bu kahkahayla gülüyor. Bu tebessüm etti falan filan tarzında. Yani iş biraz da hani oraya da kayıyor. Konuşmuyor insanlar. Kendileri ifade etmek noktasında bu tür simgelere yaslanıyorlar, güvenmeye başladılar. İş artık mesela diyor ki 2017'de diyor 51 tane yeni aday emoji yayınlanacak. Şimdi biz 29 harf, bu kadar söz, kelime, 500 bin efendim kelimelik bir dil mesela. Bunları bırakacağız, o 51 emoji, daha belki 150 emojiyle beraber 200 emojilik bir dünyada yaşayacağız yani.
Yani benim aklıma şu geliyor, hani çağdaş muhasır medeniyet falan filan diyoruz ya hep. Bizim yani hani onların söylediği böyle mağaralarda falan şeyler bulunur ya, çizgiler, ne derler onlara?
Mağara yazıları
işte, inek resmi, şu resmi, bu resmi. Biz milyonlarca sene önceye dönüyoruz benim anladığım.
Evet, evet.
Çünkü onlar hep emojiyle anlaşıyordu zaten. Şimdi geliyorsun sen, tekrar ben de emojiyle anlaşacağım diyorsun. Mesele bence hepsini ortadan çıkarmaktır. Dil dudak depreşmeden laftan anlayan gelsin. Emojiyi de geçtim yani. Hadi oraya gelemedik. Neden biz yazamıyoruz? Onu düşündük mü? Siz hani TÜYAP'tan falan bahsedelim de ucundan kıyısından girmiş olalım.
Doğru, bu dün evet. İtibariyle TÜYAP başlamış oldu.
Okumadığımız için yazamıyoruz. Evet. Okumuyoruz çünkü. Okumak evet. Nedir? İlk emirdir.
Evet. Evet.
Okumak peygamberimize söylenmiş bir ilk emirdir ama bize de emir değil midir oku?
Kesinlikle öyledir abi. Şimdi o mesela o ayetin geçtiği İkra Bismirabbikellezi halak diye başlayan o Alak suresinin ilk ayetlerinde İkra iki defa geçiyor. Bir tanesinde seni yaratan Rabbinin adıyla oku ki o insanı bir alaktan yaratmıştır. O alak nedir onu tefsir uleması bulsun söylesin. Biz oraya girmeyelim. Ama o bir maddi bir şey yani. Alaktan bizi yaratan, dolayısıyla Rabbimizin o kevni ayetlerini okumaya yönelik bir emir o. Yani ben kendimi, niye bu dünyada var olduğumu, kainatı okuyacağım.
Afaki, enfüsü.
Evet, evet aynen öyle. Bir de abi devam ediyor. İkra ve rabbukel ekremüllezi alleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğreten Rabbini diye devam ediyor.
Okumaktan sonra yazmak gelecek.
Okumaktan sonra işte orada kalemi ifade ettiğine göre kitabı aslında bizim bildiğimiz literal okumayı kasteden bir şey. Dolayısıyla iki türlü okuma da aslında yapmamız gereken bir şey. Hem kevni hem enfüs.
Şimdi şöyle bir süreç var. Biz onu konferanslarda da anlatıyoruz. Kur'an'ın ilk emri oku. Mesnevi fakat nasıl başlıyor? Mesnevi'nin ilk beytine.
Bişnev.
Bişnev yani dinle. Şimdi Mevla Hazretleri hadiseyi Anadolu'da çözmüş. Demiş ki ya bunların okuyacağı yok. Bari dinle diyerek. Dinle diyerek başlıyor. Yani biz de genelde dinliyoruz.
Evet, bütün Erkam dinleyicilerini uyarıyoruz. Bu işte hayrola farkıdır. Evet. Bu güzel, enteresan bir yorum
bir
oldu.
Bir boyut daha sonrası var bunun.
Ya bugün gelse mesela Mevlana ne derdi?
Seyret.
Seyret
diye bak.
İzle mi derdi?
Seyret. Şimdi demek ki biz düştüğümüz yerden kalkacağız. Seyretmekten dinlemeye, dinlemekten okumaya geçeceğiz. Tersinden gidip hadiseyi...
Seyretmekten dinlemeye, dinlemekten
okumaya geçeceğiz.
Yani
imaj da bir seyretme meselesidir.
Evet,
anlıyor
evet,
musunuz?
Evet. Yani? Çünkü bir görsel sonuçta. Çok güzel. Efendim biz burada konuşmaya doymuyoruz. Umarım siz de öbür tarafta dinlemeye doymuyorsunuzdur. Hayrola programın sonuna geldik. Her pazar saat 19'da burada Mehmet Emin Okur abimizle beraber gündeme böyle birazcık kıyısından, biraz köşesinden, bazen tam derininden, bazen yüzeysel ama ve lakin hep böyle o içimizdeki temel kaygıyı, temel derdi, o kulluk davasını bir şekilde hiç atlamayarak yorumlar getirmeye çalışıyoruz. Mehmet abinin bugün yine ilginç yorumları ve ilginç açılımları oldu. Evet, bu son sözle hayrolayı bitiriyoruz efendim. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Hayır olsun efendim.